İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altı hocamla birlikte inşallah. Altı hocam nasılsınız?
Allah'a çok şükür hocam.
Maşallah. Hocamız sürekli çok büyük müjdeler veriyor. Ve fikirleri doğrultusunda maşallah bütün dünyadaki gelişmeler o yönde oluyor. Her yerden o yönde haberler geliyor maşallah. İslam'ın hakimiyeti, Darwinizmin yok olduğu, materyalizmin çöktüğü haberler inşallah. Değil mi? Tepe taklakta gidiyor. Ve din ahlakının hakimiyetini adım adım herkes de görüyor. Türk-İslam Birliği'ne de adım adım gidiş var inşallah böyle. Maşallah. Çok süratlendi de hatta böyle hızlandırdı Allah olayları maşallah.
Evet, maşallah.
Şimdi biz bu Darwinizm, pagan dini Darwinizmin tabii beline vurmaya devam edelim. Beli kırıldı da gerçi kafası da koptu ama o cesedi tutup tutup ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra her yönden bakın bilimsel deliller Darwinizmi yalanlıyor ve sürekli yenileri bulunuyor. Mesela bir örnek verelim. Bakın memeli tüyü bulundu. Memelilerin yakın dönemlerde yaşadığını iddia eden Darwinistler bir kere daha bir yenilgiye uğradılar. Bakın burada gördüğünüz Burma amberi içerisindeki bu memeli tüyü 100 milyon yaşında. Halbuki memelilerin çok daha sonra ortaya çıktığını iddia ediyordu evrimciler. Evrimi yalanlayan delillerden yalnızca bir tanesi.
Evet.
Milyonlarca bakın fosil var. 300 milyon fosil var. Her gün yenileri bulunuyor. Hepsi evrimi yalanlıyor. Ve hala bazı kimseler bütün bunlara rağmen, yani bütün mantıksızlığına rağmen, bütün saçmalığına rağmen evrimi, değil mi, savunmaya çalışıyorlar. Savunamıyorlar da savunmaya böyle laf kalabalığına getirerek. Şimdi devam edelim biz Habertürk'teki programa.
Çırpınıyorlar desek. Sekansı
yayınlandığı zaman.
Bir dur, aslında mikrofonu taksak daha iyi olacak herhalde. Niye oldu? Olmadı.
Şempanze insanın ortak kafasının çakışma var.
Neden değiştik?
Şimdi neden değiştik diye soru olmaz. Genetik olarak
yani neden değişti diye soru olmaz. Tabii ki zaten Darwinizm iddiası bu zaten. Yani değil mi? Birbirini takip eden küçük değişiklikler sonucu diyor. Türlerin türlere diğer türlere dönüştüğünü iddia ediyor. Zaten Darwinizm bütün iddiası bu. Neden değiştik? Değil mi? Yiğit Bulut'un sordu. Bu ortak atada son derece büyük bir aldatmaca. Çünkü maymun demekten şiddetle kaçınıyorlar. Halbuki bakın arkadaki bu çizimler, hayali çizimleri evrimcilerin. Hepsi birer maymun yani görüntüde gördükleri. Yani onlar yarı maymun yarı insan gibi yapmaya çalışıyor ama
evet.
Neticede bütün buldukları fosiller ve onlara yakıştırdıkları hayali çizimler de hep bir maymunu canlandırıyorlar. Dolayısıyla ortak atayla güya sanki maymundan geldik onların çok ağırına gidiyor tabii. Bakın en büyük şey ettikleri rahatsız oldukları bir kere tesadüf. Çünkü tesadüf saçmalığını biliyorlar. Derimizin tesadüfe dayandığını biri söylediği zaman, dile getirdiği zaman tesadüf diye bunu hemen başka şekilde böyle yok random öyle tesadüf demiyoruz biz. Doğal seleksiyon tesadüf değil, tesadüfün karşıtı falan gibi ipe sapa gelmez açıklamalar yapıyorlar. Halbuki alenen tesadüf tabii ki yani doğada bir bilinç yok ki. Siz toprağın üzerinde, kayaların üzerinde, havayla, suyla, oksijenle olan bir şeyi hayatı ortaya çıkardı diye iddia ediyorsanız zaten bu tesadüfün adıdır yani doğal seleksiyonu şeydi. Bir kere doğal seleksiyon lafı bir aldatmaca. Doğanın bir şeyi seleksiyon yani seçme gibi bir becerisi olamaz ki. Akıl seçer. Akıl neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir değil mi? Neyin yanlış neyin doğru olduğunu bilir. Ona göre bir seçim yapar. Orada bir akıl olması gerekir. Halbuki doğada böyle bir akıl var mı? Tabii ki yok. Dolayısıyla bütün dayandırdıkları temellerin hepsi tesadüftür. Tesadüfün başka ismidir. İşte random diyor mesela. Random de tesadüf demek. Yani İngilizce biliyorum ben. Random deyince... Farklı bir şey mi olmuş oluyor? Tabii ki olmuyor. Yani tesadüfü İngilizce bir kelimeyle ifade etmiş oluyorlar. Dolayısıyla hep bir laf karmaşası var. Halbuki olay tesadüfe dayanıyor. Burada da öyle. Yani ortak ata dedikleri zaman değişen bir şey olmuyor ki. Yani maymundan geldiğini söylüyor alenen. Australopithecus dediği güney maymunu zaten bilinen bir şey. İşte ondan sonra Homo rudolfensis dediği yine bir maymun. Bir maymun çeşidi. Ondan sonra Homo habilis dediği yine Australopithecus'a dahil edilmesini söylüyor hatta. Önüne gelen Alan Walker, Dan Johansson, Tim White gibi en önde gelen antropologlar bunun Australopithecus'a dahil olması gerektiğini, yani maymun olduğunu söylüyorlar zaten. Homo habilis deyince. Yani Latince bir isim takınca bir şey değiştirmiyor. Ortak ata lafı da bir şey değiştirmiyor. Ortak ata değil zaten alenen maymun. Vahşi hayvan bir hayvan yani ormanda yaşayan, ağaçtan ağaca atlayan. Hocamız da diyor ki tamam diyor maymun demeyelim de ne diyelim? İstersen taymun diyelim diyor yani.
Bir konu, çeşit evet. Maymun yok ki. Şimdi bunlar dünyada 6000 çeşit maymun yaşamış. Değil mi? Hepsi birbirinden birazcık özellik farklılar gösteren aynı familya içinde. Değil mi? İşte kedi, vaşak, hani kaplan boyutları veyahut biraz şeyleri farklı. Alıyorlar onları, birbirlerinin maymun çeşitlerini üst üste dizip sanki birbirinden evrimleşmiş gibi bir hava veriyorlar. Halbuki hepsi tam mükemmel maymun fosilleri ve şeyleri bir de buldukları. Yani hiç mesela böyle asimetrik, çarpık, eğrik, böyle yarı gelişmiş, yarı gelişmemiş organ, hiç öyle bir şey bulmuyorlar. Hep böyle mükemmel, mükemmel kemik buluyorlar, mükemmel fosil buluyorlar. Mükemmel canlılara ait olduğu belli.
Evet. Zaten bakın yaptıkları canlandırmalarda, değil mi? İnsanın atası diye, güya atası. Hep sahte ama maymun canlandırması yapıyorlar. Yani zaten iddia ettikleri olay zaten maymun. Yani maymunun dediğin gibi 6000 tane çeşidi var. Bu çeşit maymun, öbür çeşit maymun. Ne fark eder yani? Böyle lemur diye ortaya çıktılar ya, dünyanın 8. harikası dediler. Hocamız dedi ki, o dedi Madagaskar maymun dedi. Bildiğiniz Madagaskar maymununun soyu tükenmiş, nesli tükenmiş olan bir türünü siz şey diyorsunuz. Hemen bütün dünya medyası özür diledi. Hemen ama hocamız bu açıklamayı yaptıktan sonra. Bakın bu çok önemli. Ki dünyanın 8. harikası demişlerdi yani. Yabancı basında da, yerli basında da. Dünyanın 8. harikası. Ne oldu sonra? Pardon dediler, lemurmuş. Yani Madagaskar maymunuymuş. Sıçrayan bir maymun türü var ya, böyle sıçraya sıçraya geziyor. Bütün canlı bakımından evrimci kaynaklardan hepsi sahte. Burada güya bir orangutan almışlar. İnsan gözüyle değiştirmişler. Hani insan gibi bakan maymun, yarı insan güya, böyle hayali çizimler. Bunların hepsi bu şekilde. Burada uyguladıkları tekniğe de rekonstrüksiyon deniyor. Daha önce de anlatmıştık. Laboratuvara gidip insanlardan aldıkları alçı böyle kalıplara bir şekil vererek, yani üzerine sahtekarca oynayarak, yani açıkçası bakın. Sağdaki şeyi oluşturuyorlar. İşte güya hani böyle yarı maymun yarı insan gibi, yani yaşamış da poz vermiş gibi görüntüler meydana getiriyorlar. Evrimciler bile reddediyor bunu. Onlardan bir tanesi de Ernest Hutton. Bunlar tamamen hayalidir diyor. Sakın güvenmeyin diyor. Çünkü diyor yumuşak dokuları kesinlikle tahmin edemezsiniz diyor. Bakın bu çok önemli bir gerçek. Yani o izleyicilerimizin, insanlarımızın bütün dergilerde, hatta ders kitaplarında da, ders kitaplarına da girmiş bu hayali çizimler. Gazetelerde gördükleri bu çizimlerin tamamı bilime, gerçeğe aykırı, sahte. Çünkü yumuşak dokuları tahmin edemezsiniz. Nitekim Almanya'da bunu yaptılar denemesini. Bir tane kafatasını 100 ayrı sanatçıya vermişler. 100 de ayrı çizim yapmış. Yani hayaline kalmış onun. Diyor ki işte Ernest Hutton bu şeyinde zaten sözünde, buradaki sözünde. Yani isterseniz diyor mesela diyor bir Neandertal kafasını diyor, kafatasını diyor verseniz diyor birilerine. İsterseniz şempanzeye benzetebilirsiniz, isterseniz diyor bir felsefeciye filozofa benzetebilirsiniz diyor. Yani çizenin hayaline kalmış ama bunun bilimsel değeri yok. Ve çizen de evrimci olduğu için evrimci hayali şeylerini yansıtıyor oraya, çizimlerini yansıtıyor.
Ya onlar bunda çok ustalar Oktar Hocam. Zaten bir tane diş buluyorlar. Dişten aileyi çiziyorlar böyle, eşi, çocuğu, eniştesi, eltisi falan böyle.
Evet, o gösterelim, o çok önemli.
Diş, daha sonra bakıyorlar ki diş domuz dişine aitmiş. Yani onların hayal gücü yüksek ya. Propaganda metodu olduğu için bunlar. Yani halkı psikolojikman etkileme şeyi. Ama hocamız geldi, o büyüyü bozdu Allah'ın izniyle. Evet. Düzelerek yani evrim. Maşallah.
Hakikaten çok ibretlik olduğu için gösterelim. Bakın tek bir diş Amerika'da, Nebraska'da bulunan tek bir dişe dayanarak dediler ki bu insanın atasına ait. Bunun adı Hesperopithecus Harold Cookie'dir. Nebraska adamıdır, insanın atasıdır dediler ve dediğin gibi bütün ailece yaşantılarını çizdiler ormanda. Böyle tek bir dişe dayanarak. Sonra da anladılar ki bu bir domuz dişiymiş, özür dilediler. Hep böyle oluyor. Yani buldukları şeyi önce bir şey gibi, gürültülü bir şekilde lanse ediyorlar, sonra özür diliyorlar. Çünkü evrimin delili yok. Dolayısıyla ortaya attıkları işte kayıp halka bulundu vesaire gibi bu propaganda metotları tamamen sahtekarlığa dayanıyor. Yalan yani. Çok açık bir şekilde. Kimse kanmasın. Daha bir süre gazetelerde görmeye devam edebilirler ara ara böyle. Çünkü Darwinistler de can havliyle bir çırpınma içerisine girdi böyle. Darwinizm çürüdüğünü, ayaklar altına alındığını görünce, hocamızın parça parça ettiğini. Dolayısıyla böyle aman işte kayıp halka bulundu falan. İşte en son İda ile Ardi örneği oldu. Ardi'de 94 yılında buldukları maymun fosilini, tuzla buz olmuş leğen kemiğini de böyle toparlayıp güya ayakta duruyormuş gibi böyle hayali bir şey vermeye çalıştılar, görüntü vermeye çalıştılar. Ne oldu? Hocamız el koyunca duruma hemen özür dilediler. Özürler başladı. İda'da aynı şekilde oldu. New York Times, önce BBC gibi yayın organları dünyanın 8. harikası diye lanse ettiler. Sonra pardon insanın atası değilmiş, maymun olmuş dediler. Çünkü yok. Yani insanın atası diye bir şey yok. Maymun maymun olarak yaratılmış. 6000 çeşit maymun var. Bulabilirsiniz. Daha nesil soyu tükenmiş maymun fosilleri bulunabilir. 6000 çeşit olduğuna göre çok sayıda çıkabilir. Hiçbir şey ifade etmez. Maymun maymun olarak yaratılmış. İnsan da insan olarak yaratılmış. Yani hem bir kere fiziksel farklılıkları var. %96'lık bir benzerlik var ama yani %4'lük fark çok büyük bir fark meydana getiriyor. Yani insanın iki ayağı üzerinde yürüyor olması, ondan sonra ellerini, kollarını kullanıyor. Dik duruşu, bütün denge organlarının sistemin ona göre olması, leğen kemiği, omurgası, onun açılanması hepsi farklı. Kafatası yapısı değil mi? 1400-1500 cm3'lük bir kafatası hacmi var. Gözleri, yüzünün düzgünlüğü değil mi maymuna göre?
%96 genetik olarak mı?
Evet.
Patatesle daha fazla.
Evet, patates, kromozom sayısını da örnek veriyorlar. Diyorlar ki maymunda işte 48 kromozom var, insanda 46. Patateste de 48 kromozom var. O zaman patates maymundan mı, maymun patatesten mi geldiğini tartışmaları gerekiyor. İpe sapa gelmez tabii tartışmalar bunlar. Sonra maymunların tabii farklılıklarına, yani fiziksel farklılıklarına bahsedecek olursak, gözlerinin yakınlığı, dişlerinin sivriliği, 400-500 cm3'lük küçücük kafa yapıları değil mi? Şempanzelerin, diğer maymun türlerinin, orangutanların hepsinin ufak kafaları var. Çeneleri, yüzlerinin yapısı tamamen farklı. Ondan sonra iskelet yapıları öne eğik, dört ayağı üzerinde yürümeye elverişli, kolları uzun, bacaklar kısa, 1.20-1.30 cm boyunda en büyükleri, yani böyle o şekilde küçük bir şey, boy yüksekleri, düşüklüğü.
Eller dallara göre.
Tabii ellerin ve ayakların kavrama şeklinde, dalları kavrayınca ayakları da bu şekilde. Dalları kavramaya yönelik, onun için ağaçtan ağaca atlayabiliyorlar. Ondan sonra bütün denge organları, iç kulak yapıları, yarım daire kanalları, her şeyi farklı. Baştan aşağı farklı. Tabii. Bu binlerce proteinlik bir fark meydana getiriyor ve %4'lük farkta 120 milyon tane harf yapar. Ve DNA'nın üzerine yayılmış olarak var. Dolayısıyla böyle bunun böyle ara geçişle gibi kapanacak en ufak bir değişiklikte biliyorsunuz sakatlık ve ölüm meydana geliyor mutasyonda. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Kaldı ki yani en önemlisi insan ruhu olan bir varlık. İnsan medeniyetler kuran, konuşan, değil mi? Bilim yapan, ondan sonra gözlemleyen, çıkarımlarda bulunan, muhakeme eden, ondan sonra düşünen, konuşan bir varlık. Şehirler kuran, elektron mikroskobu yapıp deneyler yapan, değil mi? Laboratuvara girip deneyler yapan bir varlık. Maymun, vahşi hayvan. Yani milyonlarca yıldır hep ağaçtan ağaca atlıyor. Onun çocuğu yine ağaçtan ağaca atlayıp avlanıyor, çiftleşiyor, ölüyor. Yine çocuğu yine aynı şekilde ürediği zaman yine aynı şekilde devam ediyor. Yani bunu göremeyecek kadar bir insanın, değil mi, kör olmaması gerekir. Kaldı ki oraya gelene kadar daha protein aşamasında çöküyor Darwinizm. Yani maymun aşaması zaten hiç gelmeye gerek yok. Zaten daha en başta Darwinizm olayı bitmiş oluyor. Nitekim bulunan fosiller de hep onları yalanlıyor. Bu yüzden yalanlıyor.
Bir tane değişmiş bir canlı göstersinler ya.
Evet.
Burada milyonlarca çeşit canlıdan bahsediyoruz. Yani farklı farklı çeşit, değil mi? Bunun böcekleri var, uçanları var, suyun altında olan. Yani milyonlarca çeşit canlılık var. Hepsinin birbirinden türediğini. Yani bir tanesini gösterin diyoruz. Hani bir tane bize delil. Bir tanesinde geç böyle bir şeyi gösteremiyorlar.
Evet.
Yani 350 milyon tane fosil var. Hepsi mükemmel. Hepsi yaratılışın delilini. Bir tane.
Ya bir tane getirin ya.
Böyle değil mi? Yani yarı geçmiş. Bir tane fosil yok. Bir tane 10 trilyon vereceğim diyor hocamız.
10 trilyon ya.
Geçiş formu getirdi. Yani bir kişi çıkmadı yani daha kaç senedir. Çıkamaz da.
Bakın 300 milyon fosil var. 10 trilyona amuda kalkıp gelirler yani buraya. O parayı almak için. Yok. Çünkü yok. Bakın bir tane bile yok. Değil mi? Nitekim mesela Habertürk'te işte programlar oluyor. Hiç bugüne kadar gördük mü bir tane evrimcinin bir fosil getirdiğini? Hiç getirmiyorlar ya. Evrimin tek kanıtı fosil olabilir. Başka hiçbir kanıtı olamaz evrimin. Fosil getiremiyorlar çünkü yok fosil. Biz hep fosille gidiyoruz. Sırf şu zaten anlatıyor olayı değil mi? Böyle evrimcilerin Darwinizm ne kadar sahte bir pagan dini olduğunu ve yaratılışın gerçek bilime dayandığını, değil mi? Bilimin ispatladığını. Çünkü siz bilimsel delil götürüyorsunuz. Yani evrimin delili sadece fosil kayıtlarında olabilir. Türler arasında geçiş olacak onların iddia
Darwin
ettiği gibi. Patolojik tabii. Darwin söylüyor zaten evet. Yani fosil kayıtlarında sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor evrimin delilleri. Sonra aynı kitapta yoktur diyor. Niye bulamıyorsun yoksa diyor. Yok da ondan tabii.
Yoksa diyor benim teorim de yoktur diyor yani. Bitmiştir diyor. Yani.
Bakın diyor ki bir türün diğerine değişimle ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Bu mektuplarında söylüyor bunu. türlerin kökeninde de eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Bitti.
Sayısız bak o da önemli. Sayısız ara geçiş formu. Yani milyon da dememiş, milyar da dememiş, sayısız demiş. Hakikaten öyle olması gerekiyor. Yani hani bir sayıyı söylemek gerekirse milyarlarca diyelim, milyarlarca olması gerekiyor.
Tabii. Mesela 350 milyon tane fosil bulunduğu zaman bunun %99'unun ara geçiş formlarına ait olması lazım gelir. Yani dolayısıyla 340 milyon tanesi mesela şey olacaktı, ara geçiş formu olması gerekirdi. Bakın bir tane bile yok. Bırakın milyonu, bir tane bile yok. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Bakın bu çok önemli. Evet, şimdi diyor ki tesadüfen olduğunu iddia ediyor. Ve ondan sonra diyor ki neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil? Niye bir karmaşa yok diyor tesadüf olması gerekirken diyor. Her şey tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde. Bakın neden diyor böyle diyor. Yaratıldığını söylüyor zaten. Kendisi kanıtlıyor bu sözleriyle. Çünkü yaratılan bir şey Allah tarafından kontrol edildiği için tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde olur. Değil mi? Bu sözleri söylüyor. Karmaşa yok diyor bakın tesadüf olsa karmaşa olması lazım gelir. Değil mi? Yok ama karmaşa yok diyor tesadüf de yok diyor demek ki Allah yaratmıştır diyor. Bu kadar. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bakın burada da şunu söylüyor. Sayısız ara geçiş formu olması lazım diyor. Fakat diyor yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz. Yani biz baktık diyor. O dönemde de kazma körekte her tarafı eşeliyorlardı bakın.
Tabii.
Ben göremedik, oraya bakamadık demiyor. Burada diyor olması gerekir diyor ama bulamıyoruz diyor. Arıyoruz diyor ama bulamıyoruz diyor.
Evet.
Yani yok. Nitekim 300 milyon oldu fosillerin sayısı o zamandan beri. Hiç yok. Bu da benim teorime karşı sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Sonra devam ediyor. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum.
Evet, yani korktuğu başına tabii, geldi.
Bazen Darwin yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Francis Darwin, Charles Darwin hayatı ve mektupları.
Şüphesi de gerçek çıktı. Şüphesi de gerçek çıktı. Tamamen yenilgiye uyanadı Darwinizm.
Evet.
Hocamızın binlerce sayfa Darwinizmi çökerten eserleri, ortaya koyduğu gerçek fosil delilleri, bütün her bilim dalında, genetikte, astronomide, biyolojide, biyomatematikte, her dalda evrimin imkansızlığını, geçersizliğini ortaya koydu inşallah.
Evet.
Siz gittiniz İsviçre'de bir soru gelemedi evrimci profesörlerden. Değil mi? Hiç kimse
hiç, yani bütün
itiraz gelemedi yani.
Evet. Bütün evrimcileri geldi. En azılları yani böyle artık. Yani onları hepsini getirmişler özel olarak oraya böyle. CERN'ün içinden işte Darwinistler, üst düzey yöneticileri, Birleşmiş Milletler çalışanları vardı. Bütün üniversite akademisyenleri, hocalar, profesörler, doçentler, doktor öğrencileri, üniversite öğrencileri hatta sınıfını toplayıp getirmiş hocalar böyle artık o derece. Bakın tek bir itiraz gelmedi. Bence sadece birkaç tane maymun kılığına girip falan böyle provokatif bir şey yapmaya çalıştılar. Dışarıda da komünistler bir eylem yaptı. Polis de onları içeri sokmadı zaten böyle. Yağmurun altında sırılsıklam oldular dışarıda. İnşallah.
Bayağı istifade ettiler. Ben tahmin ediyorum irşad ettiniz yani Allah'ın izniyle onları.
Hocamızın vesilesiyle.
Hocamızın vesilesiyle tabii.
Bakın adı yetti. Daha adı yani duyulduğu anda hocamız dedi yani Hristiyan yaratılışlar gittiyse kimse hiç böyle umursamıyor bile akıllı tasarımcıları. Davet ediyorlar hatta konuşturuyorlar özel olarak yani böyle. Onları hatta böyle ezdikleri için yani özel olarak çağırıyorlar ki ezebilsinler diye böyle. Hocamızın adı gidince bütün İsviçre ayağa kalktı. Yani haftalarca basındaki tek konu buydu. Tabii. Tam sayfa getirdim hatta burada canlı yayınları gösterdik. O gazetelerden iki tanesini ben yani getirdim. Her gün gazeteler almaya yetişemiyorduk böyle. Tam sayfa ana kapaktan giriyor. Hocamızın kocaman resmini aman geliyor işte Adnan Oktar Darwinizmi bitiriyor. Şeytanın şeytana bağlıyor. Komünizm ona bağlı olduğunu söylemiş. Şudur bu yani şudur bu da demiyor Allah affetsin. Yani söylediklerini fikirlerini yaydılar zaten böyle. Bütün İsviçre bunları öğrendi. Ondan sonra inşallah.
Devlet
zaten,
televizyonu da verdi.
Tabii. Haberi. Biz gittiğimizde zaten ortalama hazırdı. Hocamızın ismiyle zaten orası bir düzenlenmişti böyle.
Maşallah.
Biz biraz rötuş olmuş oldu. Sonra da bir de hocamız bağlandı Cenevre'de maşallah. Orada artık böyle çok derin bir ders yaptı İsviçre halkına yani. Orada çünkü televizyon kanalları da vardı, gazeteciler de vardı. Yani çok derin bir ders oldu.
Evet.
Darwinizmin mantıken yani böyle bütün o saçma sapan mantık örgüsünü anlatıp neden ortadan kalktığı, neden kalkması gerektiği, İslam'ın hakimiyeti bakın tek din İslam olacak dedi. Hazreti Mehdi çıktı dedi, Hazreti İsa geldi dedi, altın çağı yaşanacak dedi. Ve bütün bunları anlat. Hatta en son peygamberimizin Müslümanlardan soru gelince de peygamberimizin hadislerini takvim verdiğini, kıyamet tarihini söyledi inşallah. Allahu alem diyerek yani hadislere ve Üstadın Said Nursi'nin izahlarına da dayanarak inşallah. Ondan sonra muazzam bir hava oluştu böyle salonda. Ya biz çıktığımızda hala orada oturuyorlardı böyle. Kimse yerinden kalkamıyordu. Yani salonu kapatmaya çalışıyor adamlar böyle. Çünkü belli bir saate kadar izin alınmış. Cenevre'nin en büyük kongre salonu zaten böyle. Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı bir yer yani. Öyle bir yer. Maşallah. Orada. Ya hala orada aralarında konuşuyorlardı böyle. Üniversite hocaları, darwinistler, başka kimseler böyle grup grup olmuşlar.
Etkilendikleri ne kadar etkilendikleri.
Yani etkilenme ne kelime maşallah. Yani itiraz gelmedi. Hayır yani 3 tane bakın toplantı oldu. İsviçre ayağa kalktı. Ne beklersiniz? Bir itiraz olacak ya. Bir şey derler yani. Ya öyle değil de bu böyledir diye. Bir tane en son gün Zürih toplantısında, konferansında. En sonunda konferansın biri ağlamaklı bir sesli o da böyle. Sesi titriyor böyle ağlayacak yani dokunsan bir adam. Böyle gözüme bakamıyor. Siz protein dediniz tamam protein tesadüfen olamaz ama biz öyle demiyoruz. Kendi kendini kopyalayan molekül. Ha o zaman tamam. Ya kardeşim bakın protein çok kompleks bir molekül tesadüfen olamıyor. Kendi kendini kopyalayan molekül dedikleri RNA yani.
Tabii.
Aynı şekilde son derece kompleks molekül o da sadece hücrenin varlığında olabiliyor. Hücre içinde sentezlenebiliyor. Doğada olmuyor. Bir şey değişmiyor yani. RNA'nın olması için de DNA gerekiyor, enzimler gerekiyor, tam bir hücre gerekiyor. Protein olması için de DNA gerekiyor, enzimler gerekiyor, bütün organelleri gerekiyor ve tam bir hücre gerekiyor. Bitti.
Bu yaratılış tabii. Başka bir şey demek değil
tabii.
Zaten.
Tabii. Yaratılışı ispatlıyor zaten bu yani. Akıl, mantık, vicdan hepsi Allah tarafından yaratıldığını çocukların da anlayabileceği şekilde aslında Allah yaratmış böyle. Karmaşık bir konu yok yani. Kupacık bir çocuk da Allah tarafından yaratıldığını çok net olarak anlıyor. Tesadüfen olamayacağını hiçbir şeyin.
Evet.
Darwinizm tabii ateizm olduğu için çok büyük bir bela. Yani bütün de çatışma mantığını getirdiği için de bütün sapkın felsefelerin de kökeninde var. Bundan dolayı da ortadan kalkması gerekiyor. Bakın mesela şimdi ateizm diyoruz. Neden olduğunu da söyleyeyim. Bu zaten biz değil, hepsi söylüyor önde gelenleri. Darwin's diyor ki, Darwin diyor entelektüel anlamda tatmin olmuş bir ateist olmayı mümkün kılmıştır. Bitti bakın Darwin mümkün kıldı diyor. Ben bunun için destekliyorum diyor. Yani bilimsel delillerin ne olduğunu umursamıyor evet. Onlar. Yani bu ateizm saçmalığını, sapkınlığını ayakta tutabilmek için Darwinizmi destekliyorlar.
Evet. Biz bakın, bir tane de yani a priori olarak diye izah ediyor ya onun Türkçesi.
Evet, Richard Dawkins.
Yani öngörü olarak mı? Hani bir ön kabul olarak mı?
Demek tabii ön kabulle bağlılığımız var diyor, materyalizme diyor.
Evet, o da keskin bir izah yani.
Tabii, yani diyor her şeyi diyor bilimsel delilleri diyor biz ona uydururuz diyor materyalizme. Evet. Yani maddeyi mutlak kabul eden, bir yaratıcının varlığını inkar eden ve bir yaratıcının da bu şeye girmesine, ilahi bir gücün girmesine izin vermeyiz diyor.
Bilimi şimdi, öyle şekillendiririz.
Evet, yani. Bu bilim değil işte bakın bahsettiğim materyalizm bu. Darwinizmde materyalizmin yani bu eski Yunan'a giden kökeni maddeyi mutlak kabul eden ondan sonra daha da gerilere giden bu sapkın felsefenin doğaya uyarlanmış halidir. Yani haşa bir yaratıcı yok sadece madde var. Taş, toprak var, kaya var. Bu yaratıcı yok. Bunu bakın materyalizmi Big Bang zaten ortadan kaldırdı. Big Bang'in kesin olarak ispatlanmasıyla ki şimdi Darwinizme diyorlar ya teoride iddia ediyorlar. Darwinizm teori değil, pagan dini. Big Bang de teori. Şundan dolayı çünkü ispatlandı. Şunu ne nasıl ispatlandı? Bir kere bütün galaksilerin ve evrenin birbirinden uzaklaştığını gözlemledi Hubble. Ondan önce Einstein'ın hesapları var. Buluyor evrenin statik olmadığını. Hatta bir kozmolojik sabit ekliyor. O durumdaki, o dönemdeki şeye uydurabilmek için sabit evet. Evren teorisine, materyalistlerin, materyalizmin yaşandığı bir dönem. Evrenin, bir, yani bütün galaksinin evrenin genişlemesi. Arkasından kozmik fon radyasyonu bulundu ve ispatlandı. NASA'nın da gönderdiği en son uyduyla 8 dakika içerisinde bütün uzaya eşit olarak dağılmış bulunan ve Big Bang'ten arta kalan kozmik fon radyasyonu fosil bulundu.
Yani.
Evet, fosil radyasyon. Artı hidrojen helyum oranı tam olması gerektiği gibi 14-15 milyar yıllık bir başlangıcı işaret ediyor.
Evet.
Eğer sonsuz olsaydı onların olduğu gibi hidrojen tamamen helyuma dönüştüğü için
tükenmiş.
O zaman tabii tükenmiş olacaktı. Sadece diğer gaz olacaktı. Halbuki onun bir başlangıcı olacak şekilde bir oran bulundu. Tam öngörüldüğü gibi.
Evet.
Dolayısıyla 15 milyar yaklaşık 14-15 milyar yıl önce evrenin sıfır hacimde dedikleri, bakın burada da bir aldatmaca var. Ve sonsuz yoğunlukta. Şimdi sıfır hacim sonsuz yoğunluk diye bir şey olur mu? Tabii ki olmaz. Yani bunu yoktan var oldu dememek için bakın bu lafı kullanmamak
hiç
için.
Evet, yok.
Yani tabii yani yoktan var oluş demek. Sıfır hacim yok demektir. Sonsuz yoğunluk o da yok demektir. Yani sıfır hacimde sonsuz yoğunlukta bir şey olur mu?
Tabii.
Allah yoktan yaratmış yani. Bu çok açık. Ve bütün fizik dünyası bugün bu Big Bang kabul ediyor. Bu neyi ortadan kaldırdı? Evrenin ve maddenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia eden materyalizmi kökünden ortadan kaldırdı. Bitti. Yok etti, bitirdi. Darwinizmi de biyolojiden, genetikten, paleontolojiden, moleküler biyolojiden, mikrobiyolojiden gelen bütün bilim dallarından gelen delillerde Darwinizmi bitirdi.
Evet.
Değil mi? Proteinin tesadüfen oluşamayacağını artık bilim kesin olarak biliyor bugün. Bitti Darwinizm. Zaten orada çöküyor. Çünkü tesadüfe dayalı. Tesadüfen proteinler, tesadüfen hücre olduğu diyen Darwinizmi bu bitiriyor. Hücrenin kesin olarak yaratıldığını ve olması yaratılmış olması gerektiğini ve fosil kayıtlarında bunun böyle olduğunu anlıyoruz zaten, biliyoruz. Bütün kompleksiyle birlikte, bütün canlı türlerinin aynı zamanda. Paleontoloji bilimde bunu kanıtladı. Bütün canlı türlerinin fosillerinin birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıktığını kanıtladı. 300 tane milyon fosil. Bunu kesin olarak kanıtladı. Ayrıca bütün moleküler biyolojiden, genetikten gelen veriler hayatın tahminlerin ötesinde, hayalin ötesinde bir kompleksiye sahip olduğunu, dolayısıyla sonsuz akıl sahibi bir yaratıcısının olduğunu ispatlıyor. Bütün bilimsel deliller. Nitekim bu da Darwinizmi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bizim hocamız da Allah razı olsun, bilinmeyen bu gerçekler, bu gerçekler vardı bilimsel olarak. İnsanlar laboratuvara girip çıkarmışlar ama, ortaya koymuşlar ama, bunun Darwinizmi yıktığı bir büyü gibi Darwinistler tarafından aksi kullanılıyordu. Yani bilim Darwinizme, materyalizme, ateizme kalkan bir kılıf olarak kullanmaya kalktılar bunu. Hocamız bunu alıp kafalarına çaldı maşallah. Yerle bir etti yani bu decali evet. Sistemi. Darwinizmi dünya çapında yerle bir etti. Neyle? Bilimle, mantıkla, akılla evet. Yerle bir etti.
Maşallah.
Çünkü bilimsel deliller tabii ki Allah'ın yarattığını gösteriyor. Allah'ın eseri bilim zaten inşallah. Eser yaratıcısının varlığını gösterir. Sanatçısının varlığını gösterir değil mi? Bir sanat eseri. Tabii. Sanatçısının varlığını gösterir. Allah'ın yarattığı bir düzen var. Bir nizam ve intizam var. Bu bilimi oluşturuyor zaten. İnsan buna baktığı zaman bu bilim oluyor.
Tabii.
Dolayısıyla bu nizam ve intizam, yani Allah'ın yarattığı bu eser, yaratıcısının sonsuz aklını tesbih ettirtir, yüceltir. Değil mi?
Evet.
Sonsuz varlığını yüceltir. İnşallah Allah'ın.
Maşallah.
Bu oldu işte. Bu ortaya çıktı maşallah. Dolayısıyla işte 300 tane eseri var hocamızın. Bunu Evrim Aldatmacası kitabından öğrenebilirler detaylarını. Ki mutlaka öğrensinler. Çünkü bunu fikren yıkmak gerekiyor. Yani yıktık da biz. Bir o süpürmek gerekiyor şu anda kalıntılarını ki inşallah bu dönem bitsin. 20. yüzyılda yaşanan bu acı tecrübelerin yerine dinin hakimiyeti olsun inşallah.
Tabii inşallah.
Evet.
Zaten
ne kadar oldu?
Yarım saat kadar.
Biraz daha devam edelim o zaman inşallah.
İnsanlara doğru giden önemli basamağa geçmiş oluyor.
Peki o mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonlar meydana gelir.
Yani insan hata sonucu ortaya çıkmıştır?
Teknik anlamıyla hata sonucunda
yani...
ortaya
çıkmıştır. Olacak iş değil. Yani, bakın, yani işte kitap örneği verelim, başka bir şey. Mesela bilgisayar örnek verelim değil mi? Bilgisayarın özel bir tasarımı var. Nerelerde yapılabiliyor? Çok özel fabrikalarda değil mi? Özel mühendisleri var, bilim adamları var, yıllarca süren araştırmalar var değil mi? İşçileri var, ondan sonra teknik donanımı var. Onunla üretilebiliyor. Yani her parçanın bir anlamı vardır. Her şey yerli yerindedir değil mi? Tuşları, açıp kapanma sistemleri, çipleri, çiplerin bağlantıları, ondan sonra işte hard diskiyle, her şeyle özel bir tasarımı vardır. Siz böyle hani bunu bilgisayarı oluşturan parçaların hazır olduğunu varsaysak bile... Onlar da oluşmaz da. Onlar da çünkü özel olarak üretiliyor değil mi? Çipleri, hard diski özel olarak üretilmiyor mu? Tuşları da özel olarak
ekranı,
tasarlanıyor. Ekranı, her şeyi yani. Acayip bir teknolojiyle üretiliyor. Siz bu parçaları alıp çalkalasanız, havaya atsanız, rüzgar etse, tekmeleseniz bunları toplanıp bir bilgisayar meydana getirir mi?
Ya.
Şimdi bu diyor ki, yani bu derken Deniz Erge Özsoy, Sayın Deniz Erge Özsoy, hata sonucu oluştu diyor insan yani. Hata sonucu oluştu derken, çok gülünç bir iddia bu.
Evet.
Mesela kitaptaki harflerin dizilimi var değil mi? Bu hata sonucu mu oluyor bu? Veya burada bir hata meydana gelse, insan yazarken hani hata yapıyor değil mi bazen? O hatada hiç yeni daha anlamlı bir cümle mi ortaya çıkıyor? Yoksa hatayı düzeltmek zorunda olduğun cümlenin anlamını bozan bir hata mı meydana geliyor? Tabii ki cümlenin evet. Anlamını bozan bir hata meydana geliyor. Düzeltmek durumunda kalıyorsun. İşte bütün canlılarda bu böyledir. Hiçbir yerde, bakın bu hata dedikleri sistemin adı mutasyon. Tesadüfün diğer adı zaten
evet.
Mutasyon. Tesadüfi değişiklikler anlamına geliyor DNA'da. Hiçbir şekilde faydalı olamaz. Bakın bir yerde fayda meydana getiriyor görünse bile Genlerin öyle özelliği var ki, genlerin bir kere pleiotropik denen bir etkileri var. Bu şu anlama geliyor. Tek bir gen birden fazla protein kodladığı için birden fazla özelliği kontrol edebiliyor. Bir örnek verelim. Mesela tavuktaki herhangi bir gen diyelim, aynı zamanda tüyün rengini kontrol ediyor. Aynı zamanda gözle ilgili bir şeyde bulunabiliyor. Aynı zamanda üreme organlarıyla. Şimdi bunda böyle tesadüfi, rastlantısal bir değişiklik, bir mutasyon meydana geldiği zaman bu kadar kompleks bir yapıda mutlaka zarar meydana getiriyor. Yani en iyi ihtimalle sessiz kalabilir ama genlerin içinde bu da pek mümkün olmuyor. Yani tabii. Genlerin çünkü çok özel yapısı var. Gen dışında hani DNA'nın daha sessiz bölümleri var, orada olabilir. Ama gen içinde yani sessiz kalabilir. Yararlı değil ama zararlı da olmayabilir. Nötral deniyor buna işte sessiz kalmasına. Fakat gen o kadar kompleks bir yapı ki bu yapıda gelecek bir meydana gelecek mutasyon birlikte mutlaka zarar getiriyor.
Hatta tamirci proteinler var değil mi? Yani o oluşan hatayı düzeltmek üzere.
Evet. Yani. Allah'ın yaratmasının mucizesi yani bu. Çünkü genlerin yapısı bu işte arkadaşlar da pek anlamıyorlar aslında. Anlamadıkları, bilmedikleri için. Şimdi genin öyle bir yapısı var ki gen böyle zannedildiği gibi dümdüz böyle bir şifre. O sadece protein kodluyor, öyle değil. Genin son derece kompleks yapıları var genlerin. Üzerinde protein kodlayan bölgeler var. Hatta bunlar böyle dümdüz de sıra bir sıra üzerinde içinde de olmayabiliyor. Aralıklı da olabiliyor bazen. Bunlara ekson deniyor. Eksonların arasında intron denen protein kodlamayan bölgeler oluyor. Sonunda protein kodlanırken hatta bu eksonların karışımından da, RNA'daki karışımından da RNA kırpılması deniyor işte bunu. Yani RNA splicing dedikleri metotlarla birden fazla protein çeşidi üretilebiliyor. Ayrıca bu genlerin aktivitelerini düzenleyen ayrı bölgeler var genlerin içerisinde yine. Yani o gen böyle sınırsız çalışmıyor. Çünkü o kadar hassas dengeler söz konusu ki mesela bir insülin hormonunu ele alalım. İnsülin hormonunun miktarı o kadar hassas olarak ayarlanması lazım ki herkes bilir bunu. Evet. Şeker yükseldiğinde insülin yükseliyor, düştüğünde düşüyor. Neden? İnsülin fazla üretilirse hipoglisemi, koma, şok, ölüm meydana getirir. Evet. Tam tersi az üretildiği takdirde şeker alıp başına gitmişse bu sefer de diyabet, yine koma, şok, ölüm meydana geliyor. Yani her iki durumda da çok hassas olarak ayarlanması gerekiyor ve şeker miktarı anan değişiyor insanın vücudunda. Evet. Değil mi?
Yediğin
mesela
işte,
tabii bir şey yiyorsunuz, hop şeker bocu oluyor, insülin toparlıyor onu. Aç kalıyorsunuz, hop şeker düşüyor. Bu sefer şeker yükselten başka hormonlar devreye giriyor. Ama insülinin miktarı anan hayatımız boyunca anan ayarlanıyor. Ve bu ayarlar öyle rastgele ayarlar değil. Hücrenin içinde depo var ama aynı zamanda genlerden üretim aşamasında denetleniyor bütün bu yapıların, proteinlerin miktarı. Mesela enzimler aynı şekilde metabolik bir reaksiyon oluyor. Enzim aşırı fazla üretilirse, kontrolsüz üretilirse o maddeyi tüketiyor ve hücreyi zor durumda bırakabiliyor. Halbuki öyle kontrol mekanizmaları konmuş ki mesela bir enzim bir reaksiyona giriyor. Reaksiyonun sonunda metabolik ürünler oluşuyor. Onlar kalkıyor gidiyor, enzimin üretimini denetliyor. Miktarını mesela baskılayabiliyor ya da arttırabiliyor. Bazı başka metabolik maddelerde enzime ihtiyaç varsa enzimin miktarını arttırıyor. Fakat o kadar hassas kontroller ki bunlar. İşte bu kontrollerde DNA'nın içindeki hassas mekanizmalarla, bölümlerle kontrol ediliyor.
Tabii.
Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir kompleksliği var. Tek bir genin bile.
Maşallah.
Kaldı ki maşallah binlerce gen var. Mesela bir bakteride, Escherichia coli bakterisi 4300 tane gen var. İnsanda 25 bin tane gen var. Diğer canlılarda binlerce gen var. Ve binlerce bunlar proteinler yapımını kontrol ediyorlar. Hormonlar, enzimler, yapısal proteinler. Yani tahminlerin ötesinde bakın bilim daha yeni yeni anlıyor ne kadar kompleks olduğunu. İnsan genom projesi tamamlandı ama bütün genlerin ne işe yaradığı, hangi proteinleri öğrettiği hala ortaya konamadı. Sadece dizilimin, harf dizilimini ortaya koydular. Bazı genler biliniyor ama bilinmeyen çok sayıda gen de var yani bu şekilde.
Değil mi? Evet.
Ya bu kadar kompleks bir yapıya siz rastgele bir harf değişikliği meydana getireceksiniz. Ve bu yeni bir genetik bilgi meydana getirecek. Yani bu böyle çok büyük zırva. Hakikaten çok büyük bir zırva yani evet. Böyle. Ama işte bu laf kalabalığı, ondan sonra Latince kelimeler. Ne demek diyor efendim diyor, bir gen diyor. Tabii ya, olmuş diyor, bir mutasyon oldu diyor, bu oldu diyor. Bir mutasyon ne oldu, bu oldu diyor. Kesinlikle olamaz böyle bir şey.
Evet.
Kesin olarak olamaz. Yani bunu söyleyen sahibi kimse, o da biliyor bunun doğru olmadığını. O zaman alenen gerçeği çarpıtmış oluyor tabii ki. Mümkün değil böyle bir şeyin olması.
Onlar işte tesadüf putuna inanmak isteyenler yani. Tahtadan puta da tapıyorlardı işte.
Evet.
Şimdi de tesadüf putu. Yani başka bir şey değil. Putperestlik dediğin gibi pagan dini. Ama yani gerçek olmadığı bilinecek Allah'ın izniyle ve biliniyor. Onu yapıyorsa yapar tabii yine de. En son artık uzaylılar falan demeye başladılar. Olamayacağını itirafın bir başka yolu aslında bu.
Evet. Tamam bitirelim
İstersen,
mi?
İstersen evet bu gece dinleyicilerimiz evet. de yorulmuş olabilirler. Evet. Gece 2 oldu. Gerçi yarın da takip edilebilir. Yarın yine inşallah saat 22'de Harun Yahya TV'de internette. 106.4 Mavi Karadeniz FM'de ve Güneydoğu Olay TV'de beraber olacağız inşallah. Hayırlı geceler.
Herkese hayırlı geceler.